Herkese merhaba. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin 3. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bilimsel öngörüleriyle birçok başarılı edebi ürüne imzasını atan İngiliz yazar H.G. Wells'in 1895 senesinde yayımlanan Zaman Makinesi adlı eserinden bahsedeceğim. Esere başlamadan önce eserin yazıldığı tarihin tarihsel bağlamı kısaca bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere endüstri devrimi 18. yüzyılda ilk olarak İngiltere'de başlamıştır. Bunun nedenleri arasında da İngiltere'deki bazı ham maddelerin, bazı ham maddelerden kastım kömür, pamuk, aynı zamanda ülke coğrafyasında yer alan nehirler ki bunlar buhar gemileri için oldukça gerekli kaynaklardı. Bir de Queen Victoria yani Kraliçe Victoria dönemindeki deniz aşırı sömürgeler ve bu ülkelerden gelen bazı ham maddeler, çay, ipek, altın gibi ham maddeler, aynı zamanda pırlanta. Endüstriyel devrim sırasında İngiltere'nin ivme kazanmasında katkı sağlamıştır. Daha sonra 19. yüzyılın başlarına, ortalarına ve sonlarına geldiğimizde ki bu Zaman Makinesi romanının yazılma yüzyılının içerisindedir. Bu dönemde de ikinci sanayi devrimi dediğimiz devir hakimdir. İkinci sanayi devriminde ise artık Victoria döneminin son yıllarında elektromanyetizm, radyo dalgaları, X-ray gibi bir takım bilimsel gelişmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve tabii ki bu tarz gelişmeler insanların akıllarında şu soruyu oluşturmuştur. Eğer görüntü ve ses seyahat edebiliyorsa düşüncelerimiz ve objeler de seyahat edemezler mi? Bu sorunun bilimsel dayanaklarını eseri sizlerle paylaştıktan sonra ayrı bir şekilde tartışmaya açacağım. Fakat o ana dek isterseniz öncelikle Zaman Makinesi romanının ne olduğu ile ilgili ya da neden bahsettiği ile ilgili anlatımıza başlayalım. Bilindiği üzere 3 boyutlu uzay, kozmos, en, boy ve derinlikten oluşuyor. Fakat bu romanda da görüleceği gibi Zaman Gezgini isimli bir karakter var ve Zaman Gezgini karakteri 4. boyut üzerine kafa yoran bir karakter. 4. boyutta zaman. Ana karakterimiz olan Time Traveler, zaman gezgini, bir grup arkadaşıyla beraber evinin odasında bir masanın etrafında konuşuyor. Diğer arkadaşlarım hekim, bir gazetenin yayın yönetmeni, gazeteci, ruh bilimci olarak bizlerle paylaşılıyor. Ve arkadaşlarına bu masanın etrafında hararetli bir şekilde kafasında tasarladığı icadını anlatıyor. Zaman gezgini. İcadını, buluşunu oluşturma nedenini ise bize şu şekilde izah ediyor. Kabul görmüş düşünceleri çürütmek için böyle bir icat yapmak istedim diyor. İlk olarak konsepte zamanda seyahatin nasıl olduğuna dair arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyor. Hatta bir tanesi diyor ki eğer sahiden zamanda yolculuk yapabilirsek bizim tarihimizde yer alan Battle of Hastings'in kabul görmüş hikayesinin doğru olup olmadığını da böylelikle anlayabiliriz diyor. Bütün bu hikayeyi bize anlatan da bir anlatıcı var. Yani biz her şeye anlatıcının diliyle erişim sağlıyoruz. Ve anlatıcının bize lanse ettiği zaman gezgini imajı da şu şekilde. Aklını eseni yapan, bilimsel olarak meraklı ve aynı zamanda zeki de bir adam zaman gezgini. Zaman gezgini arkadaşlarına fikir olarak zamanda seyahat etme fikrine alıştırdıktan sonra yaptığı makinenin prototipi yani yani maketini getirip masanın üzerine koyuveriyor. Maket oldukça parlak, madeni bir kafese sahipmiş gibi. İçerisinde fil dişi ve kristalden oluşan materyaller var. Ve zaman gezgini diyor ki ben bu makineyle, yani prototipini hazırladığım bu makineyle, ki gerçek makine laboratuvarımdadır diyor, zamanı keşfetmek niyetindeyim diyor. Ve makinenin kendisini yapmanın tam olarak 2 senesini aldığını da ifade ediyor. Bu arada arkadaşlarımdan biri olan ruh bilimci maketin kumanda kolunu döndürüyor ve maket aniden masanın üzerinden kayboluyor ve hepsi inanılmaz bir şaşkınlık içerisine giriyorlar. Neyse derken ilerleyen günlerde, bu arada aradan 7-8 gün geçiyor, bir gün zaman gezgini toz toprak içerisinde evine geliyor. Bu arada evinde de arkadaşları var. Kendi evleriymiş gibi oturmuşlar. Orada vakit geçiriyorlar. Hatta yemek yemeye hazırlanıyorlar. Zaman gezgini eve geldiğinde oldukça bedbaht bir halde, yorgun, üstü başı kirpas halinde ve bir an önce evin üst katına çıkarak kendini temizliyor. Daha sonra çok acıktığını ifade ederek yemeğini yiyor ve arkadaşlarını etrafına toplayarak onları anlatacak bir hikayesi olduğunu ve eğer onu sorgulamadan dinlerlerse onlara bu hikayeyi paylaşmak istediğini dile getiriyor. Koltuğuna oturuyor, sorgulanmadan dinleneceğine ikna olduktan sonra da arkadaşlarına yaptığı zaman yolculuğunu anlatmaya başlıyor. Anlaşılan zaman gezgini karşı koyamadığı bir çılgınlıkla, kendi ifadesiyle, geleceğin içine dalmış ve zaman makinesini çalıştırmış. Makinesini çalıştırdığında hızı dakikada dünyanın hızıyla düşünecek olursak dakikada 1 yıl hızla ilerlemiş. Kış ve bahar mevsimleri birbirlerine ardı ardına takip etmiş ve zaman gezgini kendisine gelecekte 802.701 yılında buluvermiş. Derken makinesi birden zangır zangır titreyip durmaya başlıyor ve zaman yolcusu da kendisini makinesinden tepe üstü fırlatılıp, tabii ki makinesinin içerisinde aygıtıyla beraber, çayırların üzerinde buluyor. Zamanda yolculuk tecrübesini ise bize şöyle ifade ediyor: deyim yerinde ise seyrelmiştim. Karşımda beliren cisimlerin arasındaki boşluklardan buhar gibi süzülüp geçiyordum diyor. Çimenlerin üzerinde makinesiyle birlikte durduğunda karşısında gördüğü şey beyaz taştan oyulmuş, burada beyaz taş mermer, bir yontu. Yanında da, bu yontunun yanı başında da gümüş rengi bir kuş ağacı var. Beyaz yontuya, beyaz mermere aynı zamanda roman boyunca beyaz sphinx diyoruz. Çünkü bir heykel. Bu heykelin de bir kaidesi var. Kaidesi ise tunç materyalinden yapılmış. Çevresindeki devasa yapılar zaman yolcusunun korkmasına neden oluyor. Ufak çaplı bir panik yaşıyor ve içinde bulunduğu zamanı uzak geleceğin dünyası olarak tasvir ediyor. Paniği atlattığında, aklı başına geldiğinde ise yine aklına bir takım sorular geliyor. Peki sizce neler düşünmüş olabilir? İsterseniz bunu romanda anlatıldığı şekliyle sizlerle paylaşayım. Sorduğu sorular şunlar: ya gaddarlık ortak bir tutkunluk olup çıkmışsa? Aradan geçen bu sürede ya insan soyu insanlıktan çıkmış ve insanlık dışı, anlayışsız ve karşı durulmaz güçte bir şeye dönüşmüş ise? Eğer gerçekten böyleyse, beni eski dünyadan kalma yabanıl bir hayvan olarak, ortak soyumuzun daha da ürkünç ve tiksinç bir yaratığı olarak, bir an önce öldürmeleri gereken bir yaratık olarak görebilirlerdi. Gördüğünüz gibi birden can korkusuna düşüyor. Derken burada tek başına olmadığını fark ediyor. Karşısında yaklaşık 1.20 boylarında, bellerinde demir kemerler bulunan, mor urbalı, mor kıyafetli, ayaklarında sandalet olan zarif, güzel fakat çelimsiz yaratıklar görüyor. Bunların saçları kıvırcık, minik kulakları, minik ağızları, küçük sivri çeneleri fakat iri gözleri var. Aynı zamanda huy olarak da yumuşak başlı varlıklar olarak görüyor bunları. İlk algısı bu yönde. Uzak gelecekte insanlığın altın çağında değişik yaratıklarla karşılaştığında onların dillerinin de tabii ki farklı olduğunu fark ediyor. Bu sırada bu yaratıklar zaman yolcusunun makinesine eğiliyorlar. Yani aygıtı merak ettikleri için ona dokunmak istiyorlar. Ve bu yüzden zaman yolcusu aygıtın herhangi bir zarara uğramaması için birden hareket edip aygıtın önemli olan civatalarını yerinden söküp cebine koyuyor. Ve bu yaratıklar zaman yolcusunu, onlar için yabancı olan bu kişiye çiçeklerden yapılmış bir çelenk veriyorlar ve zaman yolcusunun üzerine çiçekler fırlatıyorlar. Ve ona bakıp sen güneşten mi geldin dercesine güneşe bakıp aynı zamanda gök gürültüsü sesi çıkarıyorlar. Bu yaratıkların ismi Eloylar. Eloylar yalnızca meyve ile besleniyorlar, et yemiyorlar ve bu noktada zaman yolcusu şunu keşfediyor. Koyun, köpek, sığır, at gibi hayvanların soyu tükenmiş. Ve onlarla iletişim kurmak istediği için öncelikle 20'ye kadar isim öğreniyor. Daha sonra işaret zamirlerini öğreniyor. Yemek yeme fiilini öğreniyor ve bunu ilk karşılaşmasında öğreniyor. Eloylardan dil öğrenme konusunda istekli olduğunu onlara ifade etse de onların çok üşengeç ve çabuk yorulan tür olduğunun farkına varıyor. Bu sırada etrafına baktığında bugünkü Londra'nın Thames Nehri'nin sırtlarında alüminyum kütlelerle çevrilmiş bir granit yığını görüyor. Yani her taraf yıkık dökük, endüstriyel bir artıkla karşı karşıyaymış manzarası var. Tik duvarlar, moloz yığınları, ısırgan otları, evler yok, İngiltere'ye özgü olan o kır evleri yok. Sürekli etrafta post apokaliptik bir görüntü hayal edebilirsiniz. Ve Eloylarla ilgili fark ettiğim bir diğer hususta gelecekte hem aynı giysileri giyiyorlar hem de cinsiyetleri birbirine benzer gibi. Yani sanki bir cinsiyet ayrımı yokmuş gibi. Hepsi çok nazik, hepsi çok kırılgan görünüyorlar. Bunun nedenini de aslında oradaki kaldığı sürenin ilerleyen zamanlarında fark ediyor. Çünkü Eloylar çalışmıyorlar. Çalışma güdüleri yok. Belki de kırılgan olmalarının bir diğer nedeni de o. Hayatta kalma güdüleri yok. Yani şu şekilde yok. Mücadele etmeleri gereken zorlukların hepsi ortadan kalkmış. Zaman yolcusunun bir diğer gözlemi de bir süre sonra Thames Nehri'nin sırtlarından tepeye doğru ulaştığında bence bu çok sembolik bir şey. Sarı metal bir koltuğun üzerine oturuyor. Bu sarı metal koltuk devasal sarı metal bir koltuk. Altın madeninden yapılmış olabilir ve manzaraya bakıyor. Kuş uçumu manzaraya bakıyor ve bize şöyle diyor, tek mil yeryüzü bir bahçe gibiydi. Özel mülk yok, her yer bahçe gibi. Hastalık yok, mücadele yok, çalışmak yok, ticaret yok, trafik yok. Dünyada, diyor zaman yolcusu, zeki ve güçlü olanların ayakta kaldığı, zayıfların ise duvara tosladığı koşullar var. Ne var, başka ne var? Kendimizi gemlemek, sabretmek ve kararlılık gibi el üstünde tuttuğumuz durumlar var. Fakat burada bunların çoğunu göremiyor. Bu dinginliğin nedeni bütün savaşın bitmiş olmasından kaynaklanıyor olmalı diyor. Çünkü diyor, savaşın ardından dinginlik gelir. İnsanlık gücünü, etkinliğini ve zekasını göstermiş, içinde yaşadığı koşulları değiştirmek için yaşam gücünü sonuna kadar kullanmış olmalı. Ve şimdi de sıra değiştirdiği koşulların tepkisine gelmiştir diyor. İnsanlar artık bu evrede rahatlık ve güvenlik aşamasına ulaşmış olmalılar diye düşünüyor kendi kendine. Ve Eloylar'da da aslında şunu gözlemliyor, amacını yitiren bir insanlık enerjisi görüyor. İşte bütün bu sofistike düşüncelere dalmışken birden neyi fark ediyor? H.G. Wells bunu sürekli yapıyor. Ay'a Yolculuk romanında da yapmıştı, roketlerini kaybetmişlerdi. Burada zaman yolcusu zaman makinesini birden göremiyor. Yerinde olmadığını fark ediyor ve büyük bir telaşa kapılıyor. Yaklaşık 10 dakika tepe aşağı koşuyor, koşuyor. Bu ay aydınlık dünyada, bu yabansı dünyada makinesinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Bir yandan da kendi aptallığına öfkeleniyor, perişan halde. Sonra diyor ki, acaba makinem beyaz sfenksin içerisinde mi? Oraya mı taşıdılar diyor. Orayı bir garaj gibi kullanmış olabilirler diye aklına geliyor. Kendine kısa da artık işin işten geçtiğini fark ettiği için şöyle düşünüyor. Yani hem geleceğe gelmek istedim, şimdi de gelecekten çıkmak istiyorum. Yani zamanadan çıkmış gibi zaman makinemi arıyorum. Birden bir kahkaha patlatıyor ve kendine öz eleştirdi bulunarak durumu, yani zaman makinesini kendi dikkatsizliği yüzünden göz önünden kaybettiğini kabullenip bu durumu da kabullenmiş oluyor ve bundan sonra, bu aşamadan sonra Aloy'larla olan iletişimine devam ediyor. Tabii ki Aloy'lar onu zaman makinesini kaybettiğinde göstermiş olduğu telaştan dolayı ondan azıcık çekiniyorlar. Fakat bu çekinceleri bir iki gün kadar sürüyor. Bir iki gün sonra zaman yolcusunun bu azıcık fevri tavırlarını unutuveriyorlar ve onunla olan iletişimlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Tabii ki bu aşamada zaman yolcusu dil öğrenme gayretlerine devam ediyor. Aloy'ların dilinde soyut terimlerin olmadığını fark ediyor ve cümlelerini çok basit şekilde kurduklarını da aynı zamanda farkına varıyor. Genel olarak iki sözcükten oluşan basit cümleler kuruyorlar. Bu tarz dilsel nüansları da fark ederek dili öğrenmeye başlıyor zaman yolcusu. Tabii ki bu esnada Aloy'ların dünyasıyla, coğrafyasıyla ilgili olan gözlemlerine de devam ediyor. Etrafta sürekli kuyular görüyor, boş kuyular. Fakat bu kuyuların içerisinde su yok. Onların bir takım yeraltı havalandırma sistemleri olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda yerin üzerinde de kuleleri var. Bir de bu dönemle ilgili yaşlı insanlar görmüyor etrafında. Herkes aynı yaşta gibi genç ve hastalık diye bir şey yok. Yine makine yok, araç yok, dükkan yok, atölye yok ve bunları gözlemlediği sırada şunu da fark ediyor. Çalışmak yoksa yaratıcılık da yok. Sonra üçüncü gününde ırmakta yüzerken boğulan bir Aloy'u kurtarıyor. Çünkü inanır mısınız, bu umursamaz Aloy türü boğulan Aloy'u kurtarma gayretine düşmüyorlar. Çünkü umursamıyorlar. Herkes kendine odaklanmış durumda. Toplu yaşasalar da negatif bir durumun negatif olduğunu bile algılayamıyorlar. Yani boğulan bir türlerini bile kurtarma çabası içerisine düşmüyorlar. Ve zaman yolcusu bu Aloy'u kurtarıyor. Ve onu onunla şu şekilde arkadaş oluyor. Aynı gün akşam üzeri yürürken kurtardığı bu kişi, ismi Vina, yanına geliyor, onu çiçeklerle, çiçeklerle karşılıyor ve konuşuyorlar ve dost oluyorlar. Vina'yı zaman yolcusu bir çocuk gibi görüyor ve aralarında tuhaf bir dostluk gelişiyor. Vina hakkında şunu biliyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyor, çok tatlı, neşeli, fakat tek korkusu siyah olan her şey. Siyah olan her şey dediğimizde aslında en büyük şey karanlık. Vina ile olan dostluğu sayesinde Aloy'ların içerisine daha da rahat giriyor ve onların toplu ortamlarda uyuduklarını, ışıksızlıktan korktuklarını, karanlıkta dışarıya çıkmadıklarını fark ediyor. Daha sonra bunun neden olduğunu anlamaya başlıyor. Çünkü bir gün yine etrafta gezerken bu kuyulardan birinin içini görüyor. Kuyunun içinde bir yaratıkla karşı karşıya geliyor. Küçük beyaz bir yaratık ama beyazı böyle hastalıklı bir beyaz gibi ve aynı zamanda örümcek gibi davranan da bir yaratık. Metal el ve ayak tutamaçları var. Açıkçası çok tiksinç ve gececil bir yaratık. Ve işte bu aşamada şunu fark ediyor. Bu yılda insan tek türde değil. Yani sadece Aloy'lar yok. Yukarı dünyada yaşayan Aloy'lar var. Bir de aşağı dünyada kuyularda yaşayan tiksinç, gececil yaratıklar, Morlocklar var. İşte burada, bu yılda, bu toplumda toplumsal bir ayrım olduğunun farkına varıyor. Şöyle düşünüyor. Yaygınlaşan endüstri yer altında ayrı bir tür yaratmış. Çünkü endüstri yerin altına indikçe yer altında çalışması gereken bir insan grubu var ve bu insan grubu yapay koşullarda çalışa çalışa, ki bunları genelde işçiler oluşturuyor, Morlocklara dönmüş olmalı diye düşünüyor. Burada da toplumsal bir eleştiri getiriyor. Yerin üzerinde yaşayan yukarı dünyalılara varsıllar, yerin altında yaşayan Morlocklara da yoksullar diyor. Bu arada Vina hep onunla beraber geziyor. Vina zaman yolcusunun cebini bir vazo gibi kullanıyor. Etrafta bu arada dünyada daha önce hiç görmediği çiçekler ve meyveler var. Vina onun cebine beyaz çiçekler bırakıyor ve zaman yolcusu bir ormana giriyor. Ormanda azıcık yönünü kaybediyor ve orada yeşil bir sarayla karşılaşıyor ve şöyle düşünüyor: ben bu Morlocklarla mücadelemde yeşil sarayı kendime barınak yapabilirim diyor. Bu esnada içerisinden geçen düşünce Vina'yı kendisiyle beraber zaman makinesini bulduğunda dünyaya geri götürmek. Ormandan gördüğü yeşil sarayı, yani yeşil porselen sarayı bizlere şu şekilde tasvir ediyor: terk edilmiş, harap bir halde, çimenlik bir bayırın tepesinde dev bir yapı. Bu yeşil porselen sarayı bir tüş müzeyim olarak düşünebilirsiniz. Çünkü içerisinde birçok müzelik nesne var. Dev hayvan iskeletleri, paleontoloji kısmı var, fosiller var, antik anıtlar var, tarih galerisi var, kütüphanesi var, mineral galerisi var. Burada mineral galerisi onun için bir değerli bir oda oluyor. Çünkü burada bir kükürt parçası buluyor. Ve kükürt parçası bulunca diyor ki, acaba barut da var mı? Çünkü Morlocklarla olan mücadelesinde bunu onları yok etmek için kullanabileceğini düşünüyor. Fakat aradığı şey bulamıyor. Ne silah buluyor, ne ateş buluyor. Sadece bir makinenin kolunu kendine sopa yapıyor. Çünkü bu makine kolu demirden yapılmış ve oldukça sağlam bir materyal. Kendisinin işini görebileceğini düşünüyor ki ilerleyen zamanlarda öyle de oluyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Zaman makinesi tabii ki bize bunu anlatıcı ifade ediyor, fakat bu yer keşifleri sırasında yaptığı tahminlerim yanlış olabilir diyor. Çünkü bir rehberim yok. Fakat buna rağmen mantıklı çıkarımlar yaparak, biz buna İngilizce observation and reasoning skills diyoruz. Yani gözlem ve düşünce yoluyla yaptığı mantıklı çıkarımlar sayesinde bir takım kanılara varıyor. Burada da bilimin önemini vurguluyor aslında bize. Yaptığı çıkarımlardan bir tanesi de şu oluyor: yukarı dünyalıların, Eloyların güvenceleri onları büyük ihtimal gerilemeye yöneltmiş. Çünkü hiçbir gayretleri, motivasyonları yok. Öylece yaşıyorlar diye düşünüyor. Ve Vina'ya Morlockları soruyor. Onlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyor. Çünkü onlarla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bir süre sonra zaman makinesini Morlockların aldığını düşünüyor. Ve Vina, Morlocklar kendisine sorulunca birden ağlamaya başlıyor. Bu gözyaşları zaman yolcusuna şunu hatırlatıyor: her ne kadar onları insan ırkının ileri değil geri versiyonları olarak görse de, çünkü onların çok fazla bir güdüleri, motivasyonları, amaçları olmadığını düşünüyor. Şuna inandırıyor kendisine: bu insanlık kalıntısı, gözyaşları çok önemli diyor. Yani orada çok etkileniyor. Her ne kadar Vina'dan Morlocklar hakkında fazla bilgi edinemese de Morlockların etobur olduğunu fark ediyor ve ateşten korktuklarını fark ediyor. Burada ateşten bahsetmişken zaman yolcusunu Prometheus'a benzeten bir edebiyat eleştirmeni var, Patrick Perrender. Neden Prometheus? Çünkü Prometheus Tanrı Zeus'tan ateşi çalmıştır. Ve bu romanda da zaman yolcusu Morlockları ateş ile korkutmaktadır. İsterseniz bu noktada Prometheus mitinden kısaca bahsedelim. Prometheus demek pro prefiksi, yani ön ekinden de anlaşılacağı üzere önceden gören demektir. Prometheus da önceden gören ve insanlara ateşi veren bir titan. Aklını, zekasını Tanrı Zeus'a karşı gelmek için kullanan bir titan. Ateşi Zeus'tan çalıp insanlara hediye ediyor. Böylelikle insanlık ırkını başlatmış gibi dalgalanıyor. Bunun üzerine Tanrı Zeus, demirci Hephaistos'a bir zincir yapmasını söylüyor. Ona bir zincir sipariş ediyor ve bu zincire Prometheus'u vurup her gece bir kartal göndererek onun ciğerini dağlatıyor. Ve enteresan olan da ciğeri her dağlandığında ertesi gün tekrar oluşuyor ve bu sirkülasyon devam ediyor. Bir işkenceye dönüşüyor. Tanrı Zeus'un Prometheus'u insanlığı yönlendirdiği için, insanlık ırkının oluşmasına yol gösterdiği, ışık tuttuğu için bir cezalandırma yöntemi olarak düşünebilirsiniz. İşte burada da zaman yolcusu kibrit ile, ateş ile sembolik bir şekilde insanlığı temsil ediyor. Karanlığa karşı bir kibrit yakıyor. Bu arada bir de dipnot vermek istiyorum. 19. yüzyıldaki romantik bir roman kahramanı olan Frankenstein diye bildiğimiz eserin aslında başlığı başlığı birazcık daha uzundur. Çoğumuz Frankenstein diyebiliriz. Fakat tam başlığı romanın Frankenstein or the Modern Prometheus'tür. Frankenstein mı yoksa Modern Prometheus mu? Değil mi? Burada da Frankenstein bilimsel gelişmelerle ortaya çıkarılan bir türün hayatta kalma çabasından bahseder. İnsanın beynine bir ateş düşmüştür, bir şimşek çakmıştır, bilimsel gelişmelerle fikirler ortaya çıkmıştır ve bunu uygulama yönünde hareket etmeye başlamıştır. Zaman yolcusu Yeşil Porselen Saray'dan bahsederken şunu da ekleyelim. Burada aynı zamanda yeni bir kutu kibrit buluyor ve onların çok iyi durumda olduğunu fark ediyor ve keyfi yerine geliyor. Bir de aynı zamanda hava geçirmemiş bir kavanozun içerisinde uçucu bir madde olan kefur maddesini de buluyor ve bu madde kolay tutuştuğu için bunun parlak bir ateş vereceğini düşünüyor ve Morlocklarla olan olası mücadelesinde onun işe yarayacağını düşünüyor. Fakat bunlar dışında işine yarayacak başka bir materyal bulamıyor. Beyaz Sphinx'e geri dönüş yoluna girmeye karar verdiğinde tabii ki tekrar ormanın içerisinden geçmesi gerekiyor. Bunun için ateş yakıyor. Çalışıp topladıktan sonra ateş yakıyor ve bu esnada etrafında karartılar görüyor. Tahmin ettiği gibi Morlocklar onların kokusunu almaya başladı bile. Her bir yerden yaklaşıyorlar. Zaman yolcusu sol eliyle Vina'yı tutuyor. Sağ elinde de demirden sopası var. Fakat onlarla mücadele etmek için Vina'yı bir anlık yere bırakıyor. Çünkü Vina'yı tuttuğu elinin olduğu taraftaki cebinde bir kibrit kutusu var ve onu almak istiyor. Kibritini çakıyor Morlocklarla mücadele ediyor, ateşini yakıyor fakat bir süre sonra Vina'nın ayağının dibinde bayılmış vaziyette olduğunu görüyor. Bir anlık üzüntüyle yönünü şaşırıyor, ateş yakıyor çünkü sağlıklı karar veremeyeceği için en iyisi ateş yakıp tekrar bir kamp kurayım diyor. Ve bu kamp kurduğu esnada uyuyakalıyor ve o uyurken Morlocklar kibrit kutusunu cebinden almışlar. Kibrit kutusunu bulamıyor. Kendisine bir örümcek ağında gibi hissediyor derken etrafında Morlocklar var, eline demir çubuğunu alıyor. Onlarla çok ilkel bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Bu arada orman alev alev yanıyor. Her yer aydınlık bir ateş çemberi. Duman sarmalları gitgide göğe yükseliyorlar. Ve bir taraftan da Morlocklar onun bacağını, kolunu ısırıyorlar. Bir an zaman yolcusu diyor ki bunların hepsi keşke kabus olsa fakat maalesef değil. Bu arada tabii ki Vina'yı kaybediyor. Bir süre sonra şunu kabulleniyor. Vina ormanda ölmüş olmalı. Fakat onun bedenini bulmuyor. Bakın H.G. Wells bunu diğer romanında da yapmıştı. Bedenini bulmadan onun öldüğüne ikna oluyor. Yalnız kalıyor. Fakat pantolonun cebinde bir iki tane kibrit buluyor. Büyük ihtimal bunlar Morlockların çalmasına rağmen cebine düşmüş bir iki tane kibrit parçası. Bu arada romanda şöyle bir cümle var, onu okumak istiyorum. Bu esnada zaman yolcusu şunu ifade ediyor. Ayaklarımı otlara sardım. Dumana tüten küllerin üstünde ve hala için için yanan kapkara ağaç gövdelerinin arasında zaman makinesinin gizlendiği yere doğru aksaya topallaya ilerledim diyor. Artık beyaz Sphinx'e doğru tek başına yürüyor. Sphinx'e yaklaştığında Sphinx'in tunç kaidelerinin açık olduğunu görüyor. Yani herhangi bir ekstra mücadele vermesine gerek yok ve odanın içerisine girdiğinde makinesini görüyor ve aynı zamanda üstüne üstüne makinesi yağlanmış, bakımı yapılmış. Hemen kumanda kollarını cebinden çıkarıp onları yerine takıyor ve bu esnada yine maalesef Morlockların sesini duyuyor ve tam kibrit çakacakken, çünkü biliyorsunuz bir iki tane kibriti kalmıştı. Kibrit kutusu olmadığı için bunu yapamıyor ve o da bir an önce kumanda kolunu olduğu yere doğru yaklaşıyor, koltuğuna oturuyor ve kumanda kolunu geriye çekeceğine telaşından, yani etrafındaki küçük canavarlardan, Morlocklar kurtarmak için kendisini telaşından kumanda kolunu ileriye doğru atıyor ve daha da ileri bir zamana doğru yol alıyor. İşte burada güneş kıpkırmızı, deniz var, kumsal var, iri yengeçsi bir yaratık var ve bu yaratığın metalsi bir göğsü var. Bakın burada şöyle bir şey var. Her ne kadar zamanla çok ilerlense de bu sanayi devriminin, bilimsel gelişmelerinin insanlarda oluşturduğu kaygı ve endişeden dolayı ilerideki bu yengeçsi yaratığın göğsü göğüs kısmı metalsi ve yaratık çok büyük, masa kadar. Ve arkasında sayısız başka yengeçler var. Zamanda ilerledikçe güneşin kıpkırmızı olduğu bu zaman diliminde oksijen de çok az. Zaman yolcusu gibi bir insan türünün dayanabileceği seviyede değil, öyle söyleyelim. Ve her taraf beyaz meneklerle kaplı, beyaz kar tanelerini görmeye başlıyor. Ve burada artık yaşamlarımızın art alanını oluşturan bütün canlı yaşamına dair belirtilerin kaybolmuş olduğunu fark ediyor. Yani buradan daha da ilerliyor. Yaşama dair bir belirti göremiyor. Yaşamlarımızın art alanlarını oluşturan canlı yaşama dair belirtiler nelerdir? Sizi şu an duyup duymadığınızdan emin değilim. Fakat bu podcast'i kaydederken bile arka planda kuş cıvıltıları duyuyorum. Kuş cıvıltılarının yanı sıra başka art alanı neler, hangi sesler oluşturur? İnsan sesleri oluşturur. Ne bileyim, doğadaki koyun meylemeleri, çekirge sesleri. Bunlara dair hiçbir ses duyamıyor artık zaman yolcusu. Ve bir süre sonra güneş tutulması oluyor ve gökyüzü kapkaranlık oluyor. Zaman yolcusunun başı dönüyor, midesi bulanıyor ve o noktadan sonra da geri dönmeye başlıyor. Zamanın en sonuna kadar gidiyor. Zamanın en sonuna kadar gitmesi bize bir başka kısa hikayeyi anımsatıyor. Hangi hikaye dersiniz? İsterseniz podcastimizin tam bu noktasında bir bardak çay ya da kahve alabilirsiniz. Çünkü açıkçası ben öyle yaptım. Podcast'imin bu kadar uzun sürmesini tahmin etmiyorum. Fakat hikayenin içine girdiğim an, anlatının içine girdiğim an böyle sineptik bağlantılar oluyor ve konular birbirleriyle ilişki içerisine giriyorlar. Bu yüzden biraz süresi uzuyor. Sabrınız için ve ilgi alakanız için çok teşekkürler. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Zaman Makinesi romanının bitişindeki bu kısım bize Isaac Asimov'un Last Question, Son Soru isimli kısa hikayesini anımsatıyor. Asimov bir hikayesi 1956 senesinde yazmıştır. Biz buna, yani zamanın sonuna kadar gidip güneşin patlama olayına, bilimde heat death deniyor, yani ısı ölümü. Bu bir kaygı aynı zamanda, anksiyete yaratıyor. Ve Isaac Asimov da bu kaygıdan dolayı yazmış olduğu hikayesinde şöyle bir kurmacaya gitmiş. Sene 2061. İnsanoğlu ışık hızıyla seyahat ediyor. Bir tane bilgisayar var. Süper bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bilgisayardan sorumlu olan teknikerler var. IT personel var. Bu arada bu hikayeyi söylemem gerekiyor. Bugün zaman makinesiyle ilişkilendirmemin nedeni bizim kendi üniversitemizin IT departmanında çalışan bir personel. Bilgisayarımın bir konudan dolayı teknik bir desteğe ihtiyacı vardı. Kendisine götürdüğümde bu hikayeden bahsettim. Ve ben de dolayısıyla Zaman Makinesi romanını bu podcastimde anlatacağımı kendim bildiğim için burada geçen entropi kavramı var. Entropiyi de birazdan size daha detaylı bir şekilde izah edeceğim. Entropiden dolayı hikayeyi dahil edebileceğimi düşündüm. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum, dinliyorsa eğer. İşte Asimov'un bu hikayesinde sene 2061, yıldızlar ve galaksiler ölmüş ve sorulan soru şu: Is this the end? Bu artık insanlığın sonu mu? Bu durum aynı zamanda kaos olarak adlandırılıyor. Kozmos kaosa girmiş, yani son. Hikayedeki Cosmic AC bilgisayarı kendisine yöneltilen soruya herhangi bir cevap veremiyorsa şöyle bir cevap veriyor. Insufficient data for a meaningful answer diyor. Size anlamlı bir cevap verebilmem için yeterli bilgiye sahip değilim diyor. Tabii ki dünyanın sonuna gelindiğinde artık sadece bu süper bilgisayar var. Madde ve enerji son bulmuş. Dolayısıyla mekan ve zaman da son bulmuş ve cevaplanmamış tek bir soru var. O soru da az önce bahsettiğim konuyla ilgili. Entropi ters çevrilebilir mi? Reverse edilebilir mi? Fakat sorun şu: Cosmic AC, yani bilgisayarı, bu soruya bir cevap bulsa da bunu söyleyebileceği artık kimsesi yok. Yani yaşam formu her anlamda son bulmuş. Sadece o var. Bunun üzerine AC şöyle bir cevap veriyor. Hikayenin bitiş cümleleri aynı zamanda. Let there be light diyor. Işığa ol diyor ve tekrar ışık oluyor ve hikaye bu şekilde sona eriyor. Entropinin cevabı ışığın tekrar ortaya çıkmasıyla nihayelenmiş oluyor. Şimdi burada İlk başta tabii ki şu an karmaşık gelebilir. Çünkü entropiden bahsetmedik. Entropiden bahsedeceğim. Fakat entropiye girmeden önce zaman makinesi hikayemizi bir sonlandıralım diye düşünüyorum. En son ne olmuştu? Heat death olmuştu. Yani ısı ölümü olmuştu ve zaman yolcusu dünyaya geri dönmüştü. Evine geri dönüyor, arkadaşlarına geri dönüyor. Hatırlarsanız yemek yemek üzerelerdi. Makinesini laboratuvarının güney köşesinde hareketlendirmişken döndüğünde makine kuzey köşesine hareket etmiş şekilde görüyor. Yani arada bir mesafe oluşmuş. Bir süre sonra hikayenin anlatıcısı zaman yolcusunu tekrar ziyaret etmek istiyor. Ve bu sefer zaman gezginini elinde bir fotoğraf makinesi ve sırt çantasıyla görüyor. Büyük ihtimal zaman yolcusu ilk yolculuğunda ihmal ettiği dokümanlaştırma tecrübesini tekrar yaşamak istemiyor. Yanına bir fotoğraf makinesi alıyor ve de sırt çantasında ihtiyaç duyabileceği bir takım malzemeler alıyor. Bildiğiniz üzere ilk yolculuğunda çok hazır ısıksız gitmişti. Yani hiçbir şeysi olmadan çok ilkel bir şekilde gitmişti. Ve romanın sonlarında da biz anlatıcıdan şunu öğreniyoruz. Zaman makinesi gitmiş. Onun gittiğine şahit olmuyor. Fakat makinesinin ortadan kaybolduğunu, onun bir rüzgar etkisi yaratarak makinenin yerinden yok olduğuna şahit oluyor. Ve bizlerle şunu paylaşıyor. Zaman yolcusu 3 yıldır ortada yok. Henüz de geri dönmedi. Fakat anlatıcının da sahip olduğu tek sembolik öğe iki tuhaf beyaz çiçek. Eloy'lardan, Wina'dan kalmış iki tuhaf beyaz çiçek. İşte bu çiçek de romanda anlatıldığı gibi değer bilirlik ve karşılıklı sevecenliği temsil ediyor. İnsanın değer bilir olmasını ve karşılıklı sevecenliğine sahip olması gerektiğini bize vurguluyor. Ve romanın son cümleleri de bunlardır. Şimdi H.G. Wells Zaman Makinesi isimli romanında romanını neden entropi ile bitiriyor? Çünkü şimdi entropinin ne olduğunu hatırlayacağız. Entropi bir nevi düzensizlik demek. H.G. Wells de romanda toplumda artan düzensizlik için bu metaforu kullanıyor. Entropi metaforunu kullanıyor. Çünkü dediğimiz gibi entropi bir düzensizlik ölçütü. Termodinamiğe ait bir terim. Alman fizikçi Rudolf Clausius'un 1850 senesinde 19. yüzyılda ortaya atmış olduğu bir terim. Gördüğünüz gibi yine romanın yazılma yüzyılı içerisinde yer alıyor. Karmaşık düzen demek. Yani kısacası karmaşık düzen demek. Bu neden ortaya çıkıyor? İşte bahsettiğimiz endüstriyel devrimde buhar makineleri var ya sanayide. Mükemmel makine diye bir şey yok. Hep ısı kaybı oluyor. Entropi de işte bu kaybı anlatmak için kullanılıyor. Sistem düzeninin bir ölçütü. Entropi arttıkça düzen azalıyor. Fire veriliyor, açık veriliyor. Entropi maksimumdayken her şey random. Entropi maksimum seviyeye çıktığında fizikte şöyle bir öngörü var. Yaşam yok. Bu son demek. Ve veriler, elimizdeki istatistiksel veriler entropinin arttığı yönünde. Ve şöyle bir fikir var. Enerji yoğunluğu kosmosla dengelendiğinde, yani maksimum seviyeye ulaştığında evren duracak hipotezi var. Şunu da eklemek istiyorum. Entropinin iki çeşidi var. Yüksek entropi ve düşük entropi. Yüksek entropi düzensizlik, dağınıklık. Mesela bir insanın saçının düzensiz olması, taranmamış olması, dağınık bir oda. Bu yüksek entropi olarak düşünülebilir. Düşük entropi de nispeten daha düzenli bir entropi, düzensizlik. Şöyle de bir görüş var. Kosmos'ta harcanan enerji, dünyada harcanan enerji dolayısıyla çevrede entropinin daha da artmasına neden oluyor. Çünkü neden? Hız var, ivme var, sürtünme var. Bu gibi faktörler var. Zaman Makinesi romanında benim soru sormama neden olan bir diğer konsept de zamanda ileriye ve sonra da geriye gidilmesine rağmen anlatı içerisinde dünyada kalanların yaşlanıp yaşlanmadığına dair herhangi bir şey bize söylenmiyor. Halbuki bu akla gelen sorulardan bir tanesi. Bunun nedeni de şu olabilir. Biz roman içerisinde şunu biliyoruz. Podcast'in ilk başlarında da bahsetmiştim. Zaman yolcusunun hızı dakikada 1 yıl idi. Totalde 800-2701 yılına gittiğini düşünürsek dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıl sene gibi bir zaman geçmiş. Fakat bunu dünyadaki saatle 5 saat gibi bir süreyle gözlemliyoruz enteresan bir şekilde. Çünkü aynı gün sabah gidip akşam üzeri dönüyor. Fakat ışık hızıyla hesapladığımızda 1,5 yıl gibi bir süre. Şöyle düşünebiliriz. Neden dünyada kalanlarda veya zaman yolcusunda fiziksel herhangi bir yaşlanma belirtisi yok? Çünkü 1,5 yılda insan çok fazla da değişmez fiziksel bireysel olarak. Değişiklikler olsa bile büyük ihtimal mikro seviyede değişiklikler olur diye düşünüyorum. Bu zamanda yolculuk ve yaşlanma ile ilgili bir paradoks var. Fizikte buna ikiz paradoksu diyorlar. Peki bu paradokstan ayrışma tam olarak nerede? Şöyle, öncelikle bu düşünsel bir deney. Deney şu şekilde, bir ikiz var. İkizlerden biri uzaya gidiyor roketle, diğeri de dünyada kalıyor. Ve soru şu, aralarındaki görünüm farkı zamana bağlı olarak nasıl değişecek? Sonuç olarak dünyadaki kişinin daha hızlı yaşlanacağı düşünülüyor. Çünkü dünyada zaman daha hızlı akıyor, yani buna inanılıyor. Bir de şu var, uzaydaki kişinin uzayda algıladığı 2 yıl, dünyada 200 yıl gibi olabilir. Böyle bir şey de var. Einstein ve Max Born isimli kişiler yaşlanmada ivmenin etkisinin çok olduğuna inanıyorlar. Mesela Max Born diyor ki uzaya giden kişi orada eylemsiz kalacağı için çok fazla yaşlanmaz diyor. Böyle de bir öngörüsü var. Tabii ki bir diğer soru da zamanda diyelim ileriye gittik ışık hızıyla fakat zamanda geriye gidebilir miyiz? Bu da bir diğer soru. Bununla ilgili bir teori daha var. Zamanda geriye gitmek için bükme olması gerekiyor. Bu bükme de solucan deliği denilen bir kurgusal olgu mümkün. Bildiğiniz üzere bilim kurgu edebiyatı aynı zamanda bilimi teşvik eden de bir şey. İşte bu wormhole, solucan deliği fikri de buna dair bir fikir. Gerçekliği henüz kanıtlanmamış. Fakat uzay zamandaki farklı noktaları birbirine bağlayan kurgusal bir yapı solucan deliği fikri. 1916'da ilk defa öne sürülüyor. Uzayı bükerek iki farklı nokta arasında kestirme yollar oluşturmakla ilgili. Eğer bu solucan bükülmesi ile oluşturulan solucan deliğinden iki tane huninin uçuca değmesi olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu iki farklı nokta arasında kestirme yollar oluşturulursa ve solucan deliğinden geçilirse diğer ağza ulaştığımızda uzayda yolculuk yapabiliriz fikri var. Stephen Hawking ve Kip Thorne gibi fizikçiler eğer gerekli koşullar sağlanırsa bu bükülmenin oluşmasının mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki bunu genel görelilik ve kuantum mekaniği bağlamında öngörüyorlar. Yani sadece iki mekanı değil aynı zamanda iki zamanı da gelecek ve geçmişi de birbiriyle bağlamış oluyor bu öngörü. Neden entropiden bahsettik? Çünkü güneş patladığı anda, heat death olduğu anda yani entropiyi düşünmek, bu düzensizliği düşünmek, düzensizliğin sona geldiğini düşünmek aynı zamanda zamanda geri dönüş fikrini de akla getiriyor. Çünkü kaostan sonra ne olacak sorusu var. Isaac Asimov'un hikayesinde de olduğu gibi. Yani fiziksel bağlamda bu henüz mümkün değil. Fakat tabii ki insan zihni düşünsel bağlamda dalınç dediğimiz yöntemle belleğinde geri sıçrayışlarla geçmişte olayın meydana geldiği zamana gidebiliyor. Fakat bu düşünsel anlamda geçerli şu an. Fiziksel anlamda henüz mümkün değil. Bu konuda Flu TV'de Profesör Erkcan Özcan'ın konuk olduğu bir bölüm var. Zaman nedir üzerine? Birbiriyle bağlantılı iki bölüm var. İlgi duyanlar bu bölümü izleyebilirler. Tavsiye ederim. Son olarak da zamanda bükülmeyi, zamanda geriye doğru yolculuğu konu olan Tenet filmi var. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir film. Bu da çok enteresan bir film. Zamanda geri gitmeyi konu alan bir film. Yine ilgi duyanlar filmi izleyebilirler. Bugünkü podcast'imin intro müziğini dersine girdiğim öğrencilerden bir tanesi hazırladı, beat oluşturdu. Bu dönem farklı bir fakültede derslere giriyorum. İngilizceyi edebiyatla nasıl öğretebiliriz üzerine konuşuyoruz. Beraber bir eğitim süreci içerisindeyiz. Ve ilk derste öğrencilere hobilerini sorduğumda öğrencilerimizden bir tanesi müzikle ilgilendiğini söylediğinde podcast'imiz için bir intro müzik ayarlayıp ayarlamayacağını kendisine sorduğumda mutlulukla bunu kabul ettim. Kendisine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bütün öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum şu açıdan. Çünkü biz vize sınavlarından önce zaman makinesini de ders materyali olarak işledik. Çünkü çok ikonik bir metin, bilim kurgu metni. Yani bu metni kullanarak İngilizce dilini ileride öğrencilerine nasıl daha kültürel bir şekilde öğretebilirler? Bunun üzerine kafa yorduk. Ve sınavda da bununla ilgili kendilerine bir proje ödevi verdim. Çok güzel ödevler hazırlamışlar. Umarım bu podcast'imi dinlerler. Derste aynı zamanda romanı da biraz tartışmıştık. Fakat eğitsel yönüne eğildiğimiz için çok fazla tartışamamıştık. Umarım sevgili öğrencilerim de bu podcast'i dinleyip keyif alırlar diye eklemek de istiyorum. Plutil'de Erkcan Hoca'nın şöyle bir ifadesi vardı, benim çok hoşuma gitti. Diyor ki enerji evrenin para birimi gibi bir şey diyor. Gerçekten öyle. Tabii ki o fizik anlamında söylüyor. Fakat tabii ki işte atomlar, enerji, bunlar insanın varlığını sürdürdüğü günlük hayat içerisinde de çok önemli. Ve bilim her zaman bir şeyleri zorluyor. Yani bilim kurgu hikayeleriyle tezahür edilen fikirler bilim sayesinde zorlanıyor ve gerçekleştirmeye doğru gidiyor. İşte bu yüzden biz bilim kurgu mu, bilim gelecek mi dediğimizde tam olarak da bundan bahsediyoruz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz Metaverse Araştırma Grubu olarak podcastlerimizi yayınlamaya devam edeceğiz. Sizlerin ilgisinden, katılımından ve geri dönüşlerinizden memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıkla ve sevgiyle kalın diyorum.